tarihinin izinde.
Merhabalar değerli dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Türk Tarihi'nin izindeyiz. Programın Esyan Değirmencioğlu hazırlıyor, kumanda masasında Cihan Aydoğan, ben Sedat Ağoğlu. Sevgili dinleyicilerimiz, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Doçent Doktor Güray Kırpık hocamızla birlikteyiz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk Sedat Bey.
Ve sevgili dinleyicilerimiz, Doçent Doktor Güray Kırpık hocamızla sohbetimize başlıyoruz. Şöyle bir konu var. Türklerde sanki bir isim koyma, adlandırma geleneği ta ilk Türklerden itibaren diğer milletlerden farklı olarak gelişmiş. Buna ilişkin tespitleriniz neler?
Evet, Türk tarihinde isim konulmasında çok farklı usuller de görüyoruz. Kendine has özellikler taşıyor. Genellikle kahramanlık vasfını gösteren insanlara çok seçilmiş isimler verildiğini görüyoruz. Herkese kahramanlık ile ilgili bir kahraman ismi ya da anlamı taşıyan isim verilmiyor. Belli bir kahramanlığı gösterdikten sonra veriliyor. Yani çocuk ilk doğduğunda ona verilen isim genellikle ona bir göz değmesin, nazar olmasın, kem göze gelmesin düşüncesiyle aslında çok da büyütecek bir isim verilmiyor. Yani kahramanca bir anlam taşıyan bir isim verilmiyor. Mesela onu küçük, adsız, böyle çok da böyle insanların dikkatini çekmeyen bir isimle anıyorlar çocuğu. Zamanla bir kahramanlık gösterirse hemen yanı başına bu defa arslan, pars, yiğit ya da buğra, kara gibi bir takım lakaplar takmaya başlıyorlar.
Hocam benim aklıma hemen Bahattin Ögel geldi. Bu çocuğun adını örneğin Bolmaz koymuşlar. Yani kötü ruhlar dokunmasın diye çocuğun adı olmadı. Olmaz anlamında.
Evet.
Siz az önce sizin ifade ettiğiniz gibi. Evet.
Evet. Oğuzlar devrinde şöyle bir rivayet var. Dede Korkut hikayelerinde geçiyor bu. Dede Korkut destanlarında geçen bir konuya göre bir oğlan eğer savaşamıyorsa ona isim koymaya gerek yok. Yani ona çocukluktaki ismi neyse o kalır deniliyor. Demek ki bir yiğitlik ortaya koymuş olması lazım. Cesaret ortaya koyması lazım. Ondan sonra ona at konuyor. Er atım yula sözü, yani er adı gibi, er adım benim yuladır diyerek insanların o dönemde benim adım şudur diye ismiyle de övünülecek bir noktaya gelmesi bekleniyor. Dolayısıyla Türklerde isim koymanın farklı sebepleri içerisinde en çok dikkati çeken bu tür bir isim koyma geleneği. Bir diğer husus, doğduğu yerin ismini verebiliyorlar. Doğduğu yerdeki bir dağın, nehrin ya da bölgenin coğrafi özelliklerine göre kendine has bir özelliği varsa onun ismini verebiliyorlar. Mesela İslam tarihçilerinden Semani'nin anlattığına göre Büyük Selçuklu hükümdarı Sancar, Sincar'da doğduğu için bu ismi almıştır. Sultan Sancar, Sincar'da doğdu diyor Semani. Cezire'deki Sincar şehrinde doğduğu için bu adı babası ona koydu. Sancar doğduğu zaman babası Melikşah bu şehrin adı nedir diye sordu. Sincar cevabını verdiler. O zaman oğlumun adı da Sancar olsun dedi diyor. Dolayısıyla burada da hem Türkçe'ye uygun bir isim hem de Sancar isminin, Sincar isminin de Türkçe ile de alakası olup olmadığı ile ilgili de bir hususu açıklıyor, aslında devam ediyor. Böylece bir çocuk tanınmış bir şehir, dağ, ırmak veya bir yerde doğar ise ona oranın adını koymak bu Türklerin geleneğinde vardı diyor Semani. Demek ki mesela Atilla İdil Nehri boyunda doğmuştur. Avrupa Hun Devleti'nin kurucusu Atil aslında ismi. Yani İtil ya da İtil.
Evet,
İdil diye de telaffuz ediliyor. Bugünkü Volga Nehri. İdil Nehri kenarında doğduğu için ona Atil denilmiştir. Atilla, İdil Nehri'nin kenarında doğan çocuk anlamında, İdil'in çocuğu anlamına geliyor. Irmağın kenarında doğmasına ait bir nişan oluyor onun için. Yine dağ isimlerinin verildiğini görüyoruz. Çocuğun bulunduğu boy beylerinin, yedi ceddinden ötesinin ismi verilebiliyor. yani ata dede ismi doğrudan verilmiyor. Yani babasının veya dedesinin ya da onun daha büyüğünün 3. nesilden bir isim verilmediğini görüyoruz. Göktürklerde, Uygurlarda, Selçuklularda böyle bir adlandırma geleneği yok. Çok daha eskiye ait, yani 7 nesil önceye doğru 150 yıl geçtikten sonra isimler verildiğini görüyoruz. Hocam, günümüzde de Anadolu'da yani babanın ismini kendi çocuğuna vermesi biraz yadırganır. Yani garip karşılanır. Pek olmayan uygun bir... görülmez. Evet, hocam. Hani daha ölmedin yaşıyorsun derler.
Kesinlikle hocam.
Hatta çünkü... dedesi bile yaşıyorsa yaşayan konulmaz gibi bir şey vardır. Demek ki bu Oğuzların genel olarak sahip oldukları bir gelenek.
Selçuklu'da hocam örneğin Sultan Tuğrul'dan sonra 1. Tuğrul, 2. Tuğrul, 3. Tuğrul diye bir şey yok ama işte örneğin başka bir kültür Bizans'ta 15. Komnenos da var herhalde, bilmiyorum da kaç tane sayısıysa hocam.
Evet. Çocuklara isim koyma konusunda kadın erkek eşitliği de söz konusu aslında. Mesela Boğaç ismini hem kadın ismi hem de erkek ismi olarak görüyoruz. Boğaç ismi boğa ile boğuşabilen yiğit demek ama Boğaç Hatun da var. Mesela Boğaç bir erkek ismidir gibi anlaşılıyor ama aynı zamanda Boğaç Hatun da görülüyor. Belek Bey var mesela. Belek Hatun gibi. Böylece biz Türkler arasında aslında yer yer ortak kullanılmış isimler de olduğunu görüyoruz. Yani cinsiyet ayrımını fazla göremiyoruz bazı isimler açısından baktığımızda. Bir nehrin ismi, bir kadın ismi olabiliyor veya erkek ismi olabiliyor. Bu da Türklerde aslında sosyal hayat hakkında bize aile hayatı ve sosyal hayatın yanı sıra medeniyet anlayışıyla ilgili de bazı ipuçlarını veriyor.
Hocam bir sorum olacak burada size. Çok bizim tarihçilerde değil ama sosyologlarda rastladığım, çocuğun doğumu anında eğer bir hadise meydana gelmişse, ki şöyle bir belki de abartılı yaklaşım da var, kazan hamı vardır biliyorsunuz, o esnada su kazana devrilir ve adını kazan koyarlar. Ya da o esnada gök gürüldüler, adını bu şekilde. Bu konuda kayıtlarımız var mı tarihlerimizde?
Şahıs eğer doğduğu sırada olan bir takım olaylar dolayısıyla o isim, evet böyle isimler konuluyor. Mesela çocuk doğuyor, bir süre yaşadıktan sonra vefat ediyor. Birkaç kere tekrar etmişse ailede o çocuğun, yeni doğan çocuğun artık ölmemesi için artık bir dua anlamı taşıyan isim konulmaya başlanıyor. Evet. Hayatta kalsın anlamında, bunu kazandık anlamında bu kazan ismi. Yani yaşayabilen insan olsun, hayat bulan insan olsun anlamında. Mesela satı ismi var, satılmış olan. Biz bunu Allah'a adadık, o hayatta kalır Allah'a adarsak anlamında bir isimdir. Yani Allah'a sattık. Tanrı verdi diyor mesela çocuğa. Neden? Bunu Tanrı verdi, hiç olmazsa hayatta kalsın. Biz kendimiz başka bir isim koyarsak ölüyor şeklinde. Artık mesela Durmuş ismi konuluyor. Durmuş ismini bugün itibariyle sadece bugünkü anlamıyla değerlendirirsek anlamayabiliriz neden Durmuş olsun diye sorduğumuzda. Aslında çok köklü bir kültür anlamı var. Şöyle ki, çocuğun çeşitli belalara karşı durması, hayatta kalması, artık diğer evlatları, çocukları gibi bir takım hastalıklar ya da olaylar dolayısıyla vefat etmemesi için Durmuş ismi de bir dua anlamı taşıyor. Yani yeter artık, bu son olsun anlamında da kullanılıyor. Mesela Döndü ismi var. Döndü Hatun ismi var. Yine Saltuk ismini görüyoruz. Satuk ismini görüyoruz. Bunlarda da buna benzer sebeplerle bir takım olaylar dolayısıyla Türklerde bu isimlerin gelenek olarak konulmaya başlandığını söyleyebiliriz.
Hocam Oğuzlarda yavaş yavaş boy isimlerine geçersek, bizim çalışan tarihçilerimiz kim bu adlandırma, isimlendirme konusunda çalışanlar kim? Ve bir de bazı ayrılıklar var. İkinci sorum da bu size. Örneğin Sibir mi doğru, Sabar mı doğru? Bu yazımdan mı kaynaklanıyor? Buradaki sebepler nelerdir?
Evet, Oğuzlar üzerine çalışan Profesör Doktor Faruk Sümer Hoca iki ciltlik bir eser yazdı. Şahıs adları, Türk boylarında ve devletlerinde şahıs adlarını ele aldı bu eserinde. Şahıs adları üzerine bir sözlüktür aslında bu, genel anlamda da baktığımız zaman tarih boyunca kullandığımız şahıs adlarını, anlamlarını, gerekçelerini ortaya koyuyor. Boy ve topluluk adlarında da biz Türklerde anlamlı bir takım isimler görüyoruz. Örneğin Savar ismini söylediniz. Bir Türk devletinin ve geniş bir Türk topluluğunun adı olarak tarihte görülüyor. Özellikle 6. yüzyılda biz Sabarlar, Sabirler veya Savarlar ismiyle, Arap kaynaklarında Seber ismiyle, Rus kaynaklarında da Sabar ismiyle gördüğümüz bu kavmi Türk kavmi olduğundan şüphemiz yok. Birçok delille artık belgeli bir şekilde biliyoruz. Bizans kaynağı Prokopius Savarlar hakkında şöyle diyor. Hemen onu da ben bir not olarak burada aktarayım.
Buyurun hocam.
Prokopius, Justinian döneminin resmi tarihçisidir. Diyor ki, Bizans hudutlarına, Anadolu işlerine kadar gelen Savarlar Konya ve Ankara'yı aldılar. Justinian'ın elinden alıyorlar Konya ve Ankara'yı Savarlar. İnsan hafızasının hatırlayabildiği zamandan beri ne İranlılardan ne Romalılardan hiç kimsenin düşünemediği bir makinelerle Roma topraklarına saldırdılar. Bu makineler mancınık olduğu anlaşılıyor. Tekerlekliydi diyor Prokopius. Öyle ki her iki devlette mühendis eksik olmamış ve her devirde surları dövmek için makineler yapılmıştır. Yani Savarların büyük makineler yaptıklarını, kaleleri kuşattıklarını ve mancınıklarla top atışları yaptıklarını söylüyor. Şimdiye kadar böyle bir buluş ne ortaya konmuş ne de onlar gibi kullanılmıştır. Bu şüphesiz insan dehasının bir eseridir diyor Prokopius, Savar yani Sibirlerin mancınıkları için. Sibir Hanı Balakan'ın 516 yılında Ankara ve Konya'yı da içine alan Orta Anadolu bölgesini alması olayı çok müthiş bir yankı uyandırmış Bizans kaynaklarında. Ve Bizans kaynakları birçok olay dolayısıyla Savarlar hakkında bilgi veriyorlar. Balakan'ın vefatından sonra Savarlar Anadolu'dan tekrar doğuya doğru, Kafkasya'ya doğru çekiliyorlar ve bugünkü Sibirya bölgesine doğru dönüyorlar. 16. yüzyılda Sibir Hanlığı var bildiğiniz gibi. Sibir Hanlığı da Altın Orda'nın son döneminde yeniden canlanmasıyla Altın Orda'nın Kazan ve çevresinde ortaya çıkmış bir devlettir 16. yüzyılda. Yani Sibirler ve Sabar Hanlığı ismiyle iki devlet görüyoruz bu bölgede. Birincisi Anadolu'ya kadar olan bölgede hakimiyet sürmüştür Göktürk Devleti'nin yıkılışından sonra. Daha sonra da 16. yüzyılda bir 60 yıllık hanlık dönemini görüyoruz. Birincisiyle ilgili bir konuyu daha hemen belirtelim. Az önce bir örnek vermiştim. Türklerde Boğaç ismi çok kullanılıyor diye. Savarlarda da Boğacık Hatun'u görüyoruz. Mesela tam da isabet oldu burada. Boğacık Hatun Belek Han'ın eşidir ve Belek Han'ın yerine devlet lideri olmuştur. Boğacık Hatun'un emrinde 100 bin ordu, 100 bin kişilik bir asker ile Bizans ordusuyla savaş yaptığı görülüyor. Bizans kaynakları böyle anlatıyorlar olayı. 100 bin kişilik bir rakam nereden bakarsanız bakın, eğer yani kesin bir rakam olmasa bile bu 100 bine yakın bir askere komutanlık yapan bir devlet liderinin Boğacık Hatun'un olduğunu görüyoruz. Sibirlerin özellikle Doğu Avrupa bozkırlarına kadar olan savaşlarında da yine İdil Nehri boylarındaki yapılan kazılarda da çıkan hatıraları bize demir sanatında çok ileri gittiklerini gösteriyor. Savar kavramına baktığımız zaman Savar kavramı Orta Asya'daki ana Türk kütlesinden yani Göktürk kütlesinden koparak batıya doğru giden Türk topluluğuna verilmiş bir isim. Dolayısıyla sapmak, sapar anlamında kullanılan bir tabir. Oradaki BV değişimi diller arasında, Batı dillerinde PV okunabiliyor B yazıldığında. B veya P.
Ses değişimi hocam.
Evet, öyle. Savar diye anılmıştır. Aynı kavimdir. Savar da denilse, Seber de denilse bu kavim aynısıdır. Dolayısıyla Savar kavmi Türklerin ana kolundan kopup batıya doğru göç eden Sibir kavmidir. Aynı kavimdir.
Buradan devam edeceğiz değerli dinleyicilerimiz sohbetimize. Doçent Doktor Güray Kırpık hocamızla.
Türk tarihinin izinde tarihin akışına yön veren olayları irdelemeye devam ediyor. Türk tarihinin izinde her çarşamba 14.05'te canlı yayında TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Doçent Doktor Güray Kırpık hocamızla devam ediyoruz sohbetimize. 1071 Türk tarihi açısından hocam, 1040 gibi, 1453 gibi çok önemli tarihler. Genel kanıda şudur Türk tarihi konusunda: Türklerin Anadolu'ya girişi Selçuklu dönemi ve 1071 ile olur. Oysa programlarımızda yeri geldikçe siz vurguluyorsunuz. Kafkasya tarafından olsun, Balkanlar tarafından olsun, Anadolu'ya Türklerin daha öncesinde, çok daha önceki senelerinde girişleri var. Bunları bir özetlemek, bir toparlamak gerekirse neler söylenebilir? Örneğin Savarların Ankara ve Konya'yı az önce aldığını ifade ettiniz.
Evet, Türklerin Anadolu'ya yaptıkları seferlerden bir tanesi bu sadece. Daha önce de Avrupa Hunlarının yapmış olduğu seferler var. Avarların yapmış olduğu İstanbul kuşatması var 616 yılında. Ve Anadolu yakasına da geçtiklerini biliyoruz bu kuşatma dolayısıyla. Yine Peçenekler, Kuman Kıpçaklar baktığımız zaman Anadolu'ya geçmişlerdir. Peçenekler zamanından itibaren Karadeniz'in kuzeyindeki Ukrayna, Moldova, Gagavuzya bölgesi ve Romanya'nın önemli bir kısmına, Deli Orman bölgesine kadar olan sahaya.
Bugün Doğu Avrupa hocam.
Evet, Doğu Avrupa bölgesine Türk ülkesi anlamında Türkiye tabiri kullanılmıştır. Kaan kelimesiyle eş anlamlı, yani hanın soyundan gelen Kangar şeklinde bir kelime var ki bu da hükümdar demektir. Hükümdar kelimesini Bizanslılar Kangar şeklinde ifade etmişler ya da Kaan kelimesini dönüştürmüşler. Hakan'ın mirasçısı olan kişi anlamına da geliyor. Aristokrat demek, Latin karşılığı aristokrat demek, soylu olan, asil olan anlamına geliyor. Oğuzların gelişi, Müslüman Türklerin gelişi, Selçuklular ve onların hemen öncesindeki bazı akınlarla ilgilidir. Yani 1071 tabii çok önemli bir dönüm noktasıdır. Ama daha önceden de Türklerin hem doğudan hem de batıdan, Karadeniz kuzeyinden giden Türkler aracılığıyla Anadolu'ya ulaştıklarını biliyoruz. Bunlardan en önemlileri, birinci halkası İskitlerdir. İskitlerin Mısır'a kadar gittiklerini ve bölgede birçok zaman farklı şehirlerde hakimiyet sürdüklerini, yerleştiklerini de bilmekteyiz. Daha önce Akunlar dolayısıyla bir konuya değinmiştik. Akunların Mezopotamya, Suriye bölgesine kadar gelişleriyle ilgili bilgi vermiştik 5. yüzyılın ortalarında. Yine Avrupa kanadına tekrar dönecek olursak, Justinian dönemi Bizans açısından en muhteşem kabul edilebilecek, ihtişamlı bir dönem, düzenli bir dönem. Justinian yaklaşık 35 yıllık bir taht sürmüştür, hükümdarlık sürmüştür. Theodora ile beraber Anadolu'da, Balkanlar'da, hatta Avrupa işlerinde, Britanya'ya kadar olan sahada tek başına büyük bir Roma imparatoru olarak anılmıştır. Bundan dolayı da bu dönemde Savarların, hemen Justinian'ın hemen öncesindeki bir dönemde Ankara, Konya gibi Anadolu işlerindeki Bizans'ın merkezi bir vilayetini, Tema deniliyor o dönemde, almış olması çok güçlü bir devlet olduğunu gösteriyor Savarların. Yine Savarlardan önce İskitlerin Antakya'ya kadar olan seferleri. 5. yüzyılda Savarlar tabii bir baskıyla, Avarların baskısıyla Kafkaslara kadar geri çekilerek Karadeniz kuzeyinden Doğu Avrupa'ya doğru geçince, Avarların bulunduğu Kafkasya ve Karadeniz kuzeyindeki bugün Kırım diyebildiğimiz coğrafya, Ukrayna'ya kadar olan sahaya Avarlar yerleşiyorlar. Savarlar nereye gittiler? Yani Sabarlar Doğu Avrupa'nın daha güney bölgesine, Balkanlara, Macaristan'a kadar dağıldılar. Bir kısmı da Fin-Ugor bölgesine, Finlandiya bölgesine kadar dağıldılar. Savarlar böylece kendilerinden önce gelen Hunlarla karıştılar. Daha sonra gelecek Avarlarla da bir şekilde karıştılar. Yani varlıklarını 6. yüzyılda Avarların gelmesiyle birlikte kaybettiler. Avarlar daha büyük, kalabalık bir Türk topluluğu olarak, Çinlilerin Juan dediği topluluk olarak geldiler.
Hocam,
ve Çinliler... Bizans'ı kuşattılar, yani bu güçle, Savarlarla birleşerek Bizans'ı kuşattılar başkentte. Yani Konstantinopolis'te, İstanbul'u kuşattılar. Bu kadar büyük bir güçtü Avarlar.
Hocam, bu Juanların Avarlar olduğu artık bilim adamları tarafından, sizler tarafından hemfikir olundu mu üzerinde?
Çinliler Avarlar ismini anmıyorlar. Hep onların olduğu bölgeye ve o kavme Juan diyorlar. Juan şeklinde okuyabiliriz. Aynı kavim olduğu anlaşılıyor.
Evet. Hocam, şimdi Faruk hocanın adlandırmalara ilişkin tespitleri konusunda tahlillerimiz vardı. Evet hocam, evet. Buyurun.
Tabii Türklerde isim koymanın tarihi süreci bizdeki kültür ve medeniyet değişmelerini, gelişmelerini gösteriyor. O bakımdan önemli. Hangi ismi nasıl kullanıyorduk ve günümüzde nasıl bir değişim sürecinden geçerek günümüzdeki hayatımıza, kültür hayatımıza, medeniyet hayatımıza kavuştuk. Bunu anlamak açısından önem arz ediyor. Savarlar Sibirya'ya isim oldular. Sibirya kelimesini Savar kavminden kalma bir isim olduğunu görüyoruz ki dünya literatüründe büyük coğrafyalara isim koymuş topluluklardan birisidir. Türk topluluğu olarak Savarlar. İşte Türklerin Anadolu'ya yerleşmesiyle Anadolu'nun ismi 12. yüzyılda Avrupalı seyyahlar tarafından, yani Haçlılar zamanında Türkiye diye anıldı Anadolu. Roma zamanında Anatolia bir eyalet olarak, eyalet ismi olarak anılıyordu. Anadolu kelimesi de Türkçe'ye uyumlu bir dönüşümle, ses dönüşümüyle, anlam dönüşümüyle Anadolu şeklinde telaffuz edildi. O da Türkçe'ye kazandırıldı aslında. Ama esas büyük değişim, Türk boylarının yerleştiği her bölgede kendi adlarını bölgeye de isim olarak vermeleriyle de ilgilidir. Yani Anadolu'da baktığımız zaman boyların coğrafyaya ad vermeleri olayını çok görürüz. Mesela Çukurova bölgesinde Yüreğir ilçesi var. Yüreğir bir Oğuz boyudur. İşte Kınık köyü var, ilçesi var, kasabası var. Anadolu'nun pek çok yerinde Kınıklar Selçuklu'nun hanedan boyudur. Yine Anadolu'nun her yerinde Kayı boyunun kollarının veya kendilerinin Kayı ismiyle bilinen pek çok yerleşim yeri veya dağ ismi, ova ismi görüyoruz. Mezra ismi görüyoruz. Mezra ne demek? Ekili biçili alan, yani tarım yapılabilen alan anlamında. Mesela Kayı boyunun bir kolu olan Sarı Keçili, Kara Keçili ismiyle yerleşim birimlerimiz var Anadolu'da. İşte Peçenek köyleri, Uz köyleri, Balkanlar'da, Anadolu'da o kadar çok ki. Reşidüddin'in Cami-i Tevarihindeki adlandırma ile Yazıcıoğlu Ali'nin Oğuznamesindeki boy isimleri birbiriyle örtüşüyor, açıklamalar da örtüşüyor. Böyle baktığımızda Kayı boyu örneğin çok sağlam olan, güçlü olan anlamına geliyor. Kaya gibi olan, Kaya Alp. Bazen bu I, A diye de yazılıyor. Kaya Alp ilk kurucusunun ismidir. Güçlü, sağlam, kaya gibi olan anlamında. Bayat boyu çok beyi bol olan, soylu olan anlamına geldiği gibi cömert olan da demek. Alka evli, Alkıra evli şeklinde de yazılabiliyor. Çok güçlü olan, cesur, savaşçı, başarılı olan, nereye, hangi işe girişirse başaran kişi demektir. Kara evli, kara otağlı, çadırı kara olan anlamına da geliyor. Alka kelimesini açıklarken Faruk Hoca kırmızı çadırlı da olabilir falan diyor. Yani otağı kırmızı olan anlamında. Bir yorumdur, değerlendirilebilir tabii al anlamında, al kara evli şeklinde söylersek. Hem alı var hem karası var. Ve evinin çadırının çatısındaki kılın, yani dokumanın rengi. Çünkü keçi tüyüne bildiğiniz gibi özel bir dokumayla yağmur, kar gibi, dolu gibi şeyler geçmeyecek şekilde bir işlem yapıldığını Oğuzname anlatıyor zaten. Çadırların, otağların yapılış biçimleri anlatılmaktadır bazı eserlerde. Burada da o anlamı çıkarabiliriz. Yazır, çok ülkeye sahip olan, ovada yaşayan, döger, toplanmak için bir araya gelen anlamına geliyor. Ülke almak ve yönetmek, Dodurga, Dodurga boyu.
Pek çok yer ismi
gibi,
de, evet
Ankara'da
hocam,
da Dodurga ismiyle mekanlar var. Yaparlı, çok fazla iş yapan, koşturan, hızlı iş yapan anlamına gelir. Avşar, av aşığı, çok avcı, savaşçı gibi anlamlara geliyor. Avşar boyu. Kızık ise güçlü ve düzene sokma taraflısı olan, yani düzenden, nizamdan tarafa, devlet taraflısı anlamına geliyor kızık boyu. Bey dili, bey sahibi olan, beyli olan topluluk anlamına. Yani mutlaka beye tabi olan, uluların sözleriyle hareket eden Oğuzlar anlamına geliyor. Karkın, çok kalabalık olan ve doyuran, yani o kalabalığı doyuran aş sahibi beyin olduğu topluluk anlamına geliyor. Karkın aynı zamanda bir yemek ismidir. Anadolu'da en eski isimler, yer adlarında da karkın kavramını görüyoruz. İfade etmiştim, Anadolu'nun fethi sırasında en eski yerleşen Türkmen boylarından birisidir. Bayındır, sürekli olarak daima yiyecekle dolu olan yer ismidir bu. bey sahibi anlamına da geliyor ama bay zengin anlamına da gelmektedir. Bay aynı zamanda Moğolca'da da kullanılan bir tabir ama buradaki bey, bek şeklinde de yorumlanabilmiştir Türkçe'de. Peçene, becene, becenek şeklinde de söyleniyor. Bu kavram bazı nüshalarda peçenek şeklinde de becenek şeklinde de geçtiği için işte peçenekler bunlardır diyor tarihçiler. Yani coğrafyaya da isim veriyor aynı zamanda bu topluluklar. Sadece coğrafyadan isim almıyor. Bir dağ ismi olarak Türklerin şahıslara veya topluluklara dağ ismini de kendilerinin verdiğini görüyoruz. Dağhan, Denizhan, Gökhan, işte Günhan, Ayhan, Yıldızhan ismindeki adlandırmalar geleneği aynıyla devam etmiştir.
Hocam isterseniz yani, bunun kökenini de söyleyelim. Ta nereye kadar gittiğini, gün, ay, deniz, gök, dağ.
Evet, bu tabii Oğuz Han, Oğuz Kağan Türklerin efsanevi lideri. Aynı zamanda Hunlar dönemine gidiyor. Orta Asya kültüründe de. Hatta bir rivayete göre bu Oğuz Kağan'ın yani Metehan ötesine de götürülecek olursa bir yani Zulkarneyn Aleyhisselam olması ile ilgili tartışmalar var. İşte Yafes olması, Türk olması, yani Yafes'in oğlu Türk'ün olması ya da Nuh Aleyhisselam olup olmayacağı konusunda da tartışmalar devam ediyor. Bu konularda farklı görüşler olabilir. Tarih belgeleri bu konuda bize tartışma imkanı veriyor. Farklı görüşlere müsait bir alan. Ama şüphesiz burada Oğuz Kağan'ın temsili olarak yaptığı bir Türkleri doğuya, batıya, güneye, kuzeye yönlendirmesiyle ilgili bir görev taksimi söz konusu. Ve böylece Türklerin göç hikayesi de başlamış oluyor. Baktığımız zaman Türklere Avrupalılar doğunun kavmi anlamında Levanten ismini de vermişler bir dönem. Yani Levanten kavimler içerisinde Türkler de var. Levant ne demek Avrupa dilinde? Fransızca'da, İtalyanca'da, Latince'de. Güneşin doğduğu bölge demek. Güneşin doğduğu bölgeden gelen kavimlere Levanten deniliyor. Geniş anlamda kullanıldığında Türklerin yaşadığı bütün coğrafyayı da kapsıyor bu kavram. Sadece Doğu Akdeniz Havzası'nı ya da Orta Doğu'yu, Anadolu'yu kapsamıyor. Avrupalılar doğudan gelen bütün kavimlere doğunun olduğu bölgeden gelen, yani güneşin doğduğu yerden gelen anlamında Levant kavmi adını vermişler. İşte bu isim koyma geleneği, coğrafyalara isim verme geleneğiyle ilgili bir karşılaştırma da yapacak olursak, Türkler kendilerini, şöyle söyleyeyim, diğer kavimlerden ırk bakımından üstün gören, insan üstü gören bir topluluk olmamıştır hiçbir zaman. Yani insanlara eşit gözle bakmışlardır. Çinli de olsa, İngiliz de olsa, Avrupalı da olsa hoşgörüyle ve eşit bakmışlardır. Buna dair örnekler var isim koyma geleneklerinde. Mesela Nurettin Mahmut Zengi, Zengiler, Selçuklular zamanında bir Selçuklu beyinin kendi oğluna verdiği isimdir. Aksungur Porsuki'nin, yani Selçuklu atabeyinin ve hanedan üyesinin Halep'te doğmuş olan çocuğuna Zenci ismini vermesinden kaynaklanmıştır. Zengi topluluğunun çıkışı ve Zengi atabeyliğinin devlet haline gelmesi. Yani Selçukludur Zengi atabeyliği ve Selahaddin Eyyubi'nin devletinin kuruluşunun zeminidir o. İşte Aksungur Porsuki'nin Zenci ismini vermesi Türklerin siyah kavimlere, yani siyah renkli olan insanlara, siyahi topluluklara hiçbir şekilde ayrımcılık yapmadığını gösteriyor. Kendi çocuğuna öncelikle bu ismi veriyor. Yani Zenci küçümseme adı olarak kullanılmadı Selçuklular zamanında hiçbir zaman. İşte baktığınız zaman Habeşi demiş kendi çocuğuna, yani Türk olan, kendi ırkından, soyundan olan, ailesinden olan yavrusuna Türkler Habeş ismini vermiş. Ya da buna dair başka toplulukların ismini de verebilmişlerdir. Örneğin Selçuklu Sultanı 2. Kılıç Arslan'ın Mirya Kefalon zaferini kazanan 2. Kılıç Arslan'ın oğullarından birisi Melik Arap'tır. Bakın Arap ismini veriyor. Ama Türk, yani Selçuklu kınık boyundan olan bir çocuk Melik Arap. Demek ki Araplar da küçümsemiyor. Hatta sevgi besliyor başka kavimlere. Bu kadar hoşgörülü, bu kadar birleştirici bir kavim. İşte hocam, cihan hakimiyetinde bu önemlidir yani.
Hocam,
bütün
burası
dünyaya insanlık nazarıyla bakan bir anlayış olması lazım.
Burası tarihimizde çok tartışılan bir konu. İslamiyet'ten önce isimler var. Çin'e yakın olduğumuz dönemlerde Çinlilerden aldığımız isimler var. İslamiyet'e geçtikten, Müslüman olduktan sonra Müslümanlıktan aldığımız isimler var. Şöyle de bir tespit var. Biz burada dinleyicilerimizi duyuralım. Hocamızın da tahlilini rica edelim bu konuda. Bu kadar fazla değişiklik neye işaret ediyor?
Tabii bu değişiklik, dönüşme Türklerde yenilikçilik. Yani sürekli olarak dünyada kendisini yenileyen bir topluluk olarak var olma ve en ileriyi temsil etme anlamındadır. Yani buna biz yeni dilde inkılapçılık diyebiliriz. Sürekli dünya toplumları içerisinde onlara yön veren bir millet olabilme vasfını taşıdığını anlıyoruz buradan. Yani Bizanslılarla da çok iyi ilişkileri var. Yeri geldiğinde ama çatışma noktasına geldiğinde de durum tersine dönebilir. O başka ama savaş dışındaki münasebetler açısından çok medeni bir ilişki kurduklarını görüyoruz diğer kavimlerle. Mesela Ruslarla olan ilişkileri de aynı şekildedir. Orta Asya'da Çinlilerle olan ilişkileri aynı şekildedir. Battal Gazi destanında Battal Gazi'nin kendisini sen nerelisin diye soranlara, Bizanslılar sen nereden geldin diye sorunca Battal Gazi ben Çin'den geldim, Çinliyim diyor. Küçümsem yani direkt Türk'üm dediği zamanlar da var. Battal Gazi ben Türk'üm diyor. Yeri geldiğinde ben Müslümanım, Arap'ım diyor. Yani burada biz Battal Gazi kimliğini aslında Türk tarihinde, kültüründe, medeniyetinde birleştirici bir motif olarak görüyoruz. Battal Gazi'nin şahsında. Çinliyim diyerek aslında bütün Avrupa'yı, Asya'yı temsil ettiğini gösteriyor. Yeri geldiğinde Endülüs'te savaş yapmış Battal Gazi. Battalname'ye göre. Yani bütün ben Avrupalıyım aynı zamanda demeye getiriyor. Yeri geldiğinde de Endülüslüyüm cevabını veriyor. Burada biz kuşatıcı bir anlam taşıdığını görüyoruz. Destan da olsa burada bir şehzade eğitiminde kullanılan kitaptan bahsediyoruz. Bu destanlar aynı zamanda beylerin çocuklarına masal şeklinde tarih kitabı yerine okuttukları kitaplardı bu destanlar. Dolayısıyla hükümdarın nasıl bir anlayışa sahip olduğunu bu destanlardan öğrenebiliyoruz.
Hocam bir de son soruyu yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Tarihçilerde, tarihi kayıtlarda devlet adlarına ilişkin bilgilerimiz mevcut mu? Örneğin Selçuklu Devleti dediğimizde biz bunu 18. yüzyılda mı artık Selçuklu Devleti diye adlandırmaya başladık? Yok, hayır. Kurulduğu zaman da 1040'tan itibaren zaten kendilerini Selçuklu Devleti diye adlandırıyorlar mıydı? Bu konudaki kayıtlar neler?
Büyük Türk Devletleri'nin isimleri kendi belgelerinde kaydedildiği şekildedir. Kendi çağlarına aittir. Ancak bazıları vardır ki farklı isimler de kullanılabilmiştir. Mesela Karahanlılar, Karahan ismi vardır ama İlekhanlı kullanılmıştır. Selçuklular için Selaçika, Selçuklular, Ali Selçuk gibi adlar kullanılmıştır. Yani Selçuklular tabirini Selçuklu Devleti padişahları kendileri kullanmışlardır. Hanedanı Selçuk, Ali Selçuk, Devleti Selaçika yani Selçuklular Devleti adlarını biz o dönemin kaynaklarında görüyoruz. Dolayısıyla burada bir tereddüt yok, bir şüphe yok. Kesinlikle kendi adlarını bu şekilde tanımladılar, ünvanlarında kullandılar ve resmi olarak da bu devleti böyle andılar. Ali Osman diyor mesela, Devleti Aliye ya da Devleti Ali Osman yani Osmanlı Devleti, Osmanlıların Devleti, Osmanlı ailesinin devleti anlamında bir hanedan vurgusu vardır. Orta Çağ geleneğinde bütün Türk devletlerinde görülen bir şeydir o ve dünyada da var olan bir şeyden bahsediyoruz aslında. Yani Rus çağrıları baktığınız zaman öyledir. Hanedandan isim alırlar vesaire.
Doçent Doktor Güray Kırpık hocamıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyicilerimiz bu hafta da bitiriyoruz programımızı ve önümüzdeki hafta birlikte olmayı umuyoruz. Şimdilik hoşça kalınız değerli dinleyicilerimiz.
Tarihinin izinde.